İnsan Halleri. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimize sizlere ulaştıran Baykal Alavant ve spikeriniz ben Burcu Aydemir bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta ruh sağlığı üzerine konuşacağız. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. Değerli konuğumuz var bugün stüdyomuzda. Bilkent Üniversitesi'nde görevli klinik psikolog Doktor Nedret Öztan ve psikolog Arife Temer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Bugün ruh sağlığı ve korunma yöntemleri, koruma yolunda öneriler üzerine konuşacağız. Ruh sağlığı kavramını öncelikle bir açıklamak lazım belki de. Bilim insanları sağlığı sadece bedensel sağlık olarak değil, aynı zamanda ruh sağlığı olarak da ikisinin uyum içerisinde bir bütün olduğu durum olarak tanımlıyorlar. Biz de bugün ruh sağlığı kavramını aslında birazcık açmış olacağız. Evet. Nasıl açıklayabiliriz ruh sağlığını?
Aslında ruh sağlığının tanımlanması zor bir olay. Neden? Çünkü ruh sağlığı beden sağlığından ya da toplumsal sağlıktan çok da bağımsız bir kavram değil. Bireyin kendisiyle ve yaşadığı toplumla uyumlu bir biçimde yaşamını sürdürmesine biz genel anlamda ruh sağlığı yerinde birey diyoruz. Dolayısıyla hem tanımda şunu ayırmamız da mümkün değil. Hani topluma bakıp işte şu insanların ruh sağlığı yerindedir, bunlarınki de yerinde değildir diyemiyoruz. Öyle bir tanımımız da yok. Ama genel olarak ruh sağlığı yerinde olan kişi kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir biçimde yaşayan, problemleri çözebilen, ortaya problem çıktığında da ve yaşantısını sürdüren kişi olarak tanımlanıyor. Ama burada beden sağlığından bağımsız ya da toplumsal durumlardan bağımsız bir ruh sağlığını düşünmemiz mümkün değil. Çünkü ikisinden de etkilenen bir yapı var karşımızda. Hı hı. Toplum ruh sağlığı, hı hı, dediğimiz zaman. Kişinin, evet, ruh sağlığını söz ettiğimiz zaman.
Bir de topluma bakarak, başka insanlara bakarak kendimizi belki bir yerlere koyuyoruz. Normal miyim, anormal miyim diye düşünebiliyoruz. Bu kavramları da biraz açıklayabilir miyiz? Normal olmak, anormal olmak nedir? Var mıdır böyle bir şey?
Aslında biz günlük yaşamda bu kavramları çok kullanıyoruz. Hı hı. Özellikle ruh sağlığı alanında da normal insan, anormal insan ya da anormal davranışları olan, ama bu ikisini birbirinden kesin sınırlarla ayırt etmek çok zor. Normal dediğimiz bir insanın da bazen davranış bozuklukları olabilir. Ruh sağlığı bozuk alana girebilir. Anormal diye adlandırdığımız kişinin de çok sağlıklı yanları olabilir. Onun için kesin sınırlar yok ama bazı kriterler var bunları birbirinden ayırt etmek için. Çünkü biz biliyoruz ki yani anormal olarak adlandırılan bir takım belirtiler normallerde de görülebilmektedir. Şimdi mesela o kriterlerden bir tanesini istatistiksel olarak çoğunluğa uyan, iki aşırı ucunda olmayan kişi normal. Ama bu tartışmalı bir
tabii
konu. Biz bunu nasıl belirliyoruz? Mesela işte zeka testlerinde normal dediğimiz sınır işte 110, 90 ve 110 arasında, ama engelli dediğimiz kişiler, onlar 70 diyelim, o altında,
evet,
kalan.
Evet.
Bu istatistiksel olarak insanları, hani zeka düzeylerini belirlediğimizde böyle bir genelleme var. Bu genelleme bizim insanları normal ya da anormal diye ayırmamıza neden oluyor. Ama yine de bu da çok doğru bir yaklaşım olmayabilir.
Aslında çoğunluğa uymak gibi bir şey galiba bu. Çoğunluğa ne kadar yakın? diyebilir miyiz?
Şimdi orada da normlar giriyor devreye. Hı-hı. Yani biz aslında anormal diye adlandırdığımız insanların normlara, toplum içinde var olan normlara uymadığını düşünüyoruz. Ama öyle şeyler var ki bazı anormal diye düşündüğümüz insanlar, diyelim ki işte suçluları, bu normlara uymayan insanlar. Evet. Ama bunların ruh sağlığı bozuk değil. Yani suçluların normal olduğunu da görebiliyoruz. Eğer kişi kişisel olarak kendini rahatsız hissediyorsa o zaman biz anormal diyebiliriz diye düşünebiliriz. Ama antisosyal kişilik bozukluğu olan insanların hiçbir şekilde bu var olan durumdan rahatsız olmadığını da gözlemleyebiliriz. Yeti ya da işlev kaybının olması gerekiyor. Ve birdenbire beklenmedik işte uyumsuzluk söz konusu olduğunda biz o zaman anormal diyebiliyoruz. Ama bence bütün bunları değerlendirirken yani anormalitenin varlığını değerlendirmek için tek başına kesin bir sonuca varamayız. Bütüncül olarak, bütün bu alanları bütüncül olarak değerlendirmeliyiz.
Şimdi orada Arif Hoca'nın dediği bir şey var. Hani biz insanlara duygu, düşünce ve davranış olarak bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki farklı olabilir. Kişi işte üzgünüm deyip aslında üzgün davranış göstermeyebilir ya da işte mutluyum deyip ağlayabilir. Oradaki önemli olan hani sebebi var mı, ona bakmamız lazım. İşte diyelim ki bir kişi kendini bağırıyor, çağırıyor, üstünü başını yırtıyor, yerden yere atıyor. Hı hı. Şimdi bu anormal bir davranış. Ama eğer biz o kişinin bir yakınını aniden bir kazada ya da kalp kriziyle kaybettiğini biliyorsak, o zaman bu davranış normaldir. Dolayısıyla bizim anormal duygu, düşünce ya da davranışlara baktığımızda bu anormal deyip bir köşeye ayıramıyoruz demin üzerinden geçtiğimiz gibi. Eğer bunun bir sebebi varsa, o zaman diyoruz ki bu davranış normal. Hatta ve hatta bazen kişi yakınlarından biri öldüğünde bu davranışlardan birini göstermezse anormal diye bakılabilir. Dolayısıyla anormalliğin tanımı, davranış anormal olduğunda bile hani bir olay varsa o zaman biz buna anormal diyemiyoruz, normaldir diyoruz. Bu bir ölüm olur, ani birinin kaybı olabilir, işte ne bileyim bir deprem olabilir, başka bir şey olabilir. Bir başkası da topluma göre değerlendirilir. Mesela diyelim ki hani hep aklıma kırmızı ışıkta durma örneği geliyor ama o kötü bir örnek herhalde. Şimdi bizim ülkemizde kırmızı ışıkta geçen normaldir. ama siz yurt dışında,
sağ dönüşlerde.
Evet, siz yurt dışında kırmızı ışıkta geçtiğinizde hemen sizi durdururlar, ceza yazarlar ve büyük bir ceza ödersiniz. Onun için orada kırmızı ışıkta geçene çok anormal gözüyle bakarlar ya da trafik ışıklarına uymayana. Bizde trafik ışıklarına uymayana cesur insan hani gözüyle bakılabilir. Dolayısıyla hani kabadayı davranışları onaylayan bir toplumda sessiz olmanız anormal olabilir. Ama böyle davranışların onaylanmadığı bir toplumda sessiz olmanız normaldir, öbürü anormaldir. Dolayısıyla davranışlar, duygular, düşünceler eğer bir sebebi varsa onu geçerli kılan normaldir diyebiliyoruz neredeyse bütün diğer kriterlerin yanı sıra, ya da topluma göre değerlendirilebiliyor. O yüzden bu iki kriteri de göz önüne almamız gerekecek.
Şimdi ruh sağlığının bozulduğunu söyleyebilmemiz için kişilerin bu davranış bozukluklarının sürekli tekrarlayıcı olması ve kişinin günlük rutinini, işlevini ve kişiler arası ilişkilerini bozacak nitelikte olması lazım.
O yüzden o zaman önemli ruh sağlığı. Kendi hayatınızı da bozduğu zaman, toplumu ve kişinin de hayatını bozduğu zaman, artık işini göremediği zaman o zaman mı önemli oluyor aslında ruh sağlığı biraz da?
Evet, hocamın da söylediği gibi. Doğru. Şimdi ben aslında bugün biraz heyecanlıyım. Çünkü uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, öğrencisi olduğum hocamla birlikte program yapmak da benim için birazcık şey oldu. Heyecanlandım. Öğrenciyim bugün. Şimdi toplumun biz insanlar herhangi bir yerde tek başına yaşamıyoruz. Tek başına belki siz bütün anormallikler içinde çok farklı davranışlarınız var, çok farklı düşünceleriniz var. tek başınayken kendinizle uyum içindeyseniz sorun yok. Yani zaten bunu kıyaslamanız ya da bu anormal mi değil mi diye kıyaslamanız söz konusu değil. Ama toplum içinde hocamın da söylediği gibi uyum sorunu ortaya çıktığında ben bu davranışlarla eğer diğerleriyle uyum sağlayamıyorsam bir sorun varsa bu beni ruhsal olarak rahatsız ediyor, bedensel olarak rahatsız ediyorsa o zaman ben gerçekten ruh sağlığımın bozulduğundan bahsedebilirim.
Evet, ruh sağlığı ile beden sağlığı arasında bir ilişki var mı peki hocam?
Bence neredeyse birebir var. Hı hı. Çünkü beden sağlığınız yerinde olmadığında ruh sağlığınızın yerinde olması mümkün değil. Neden? Çünkü işte diyelim ki bir yerde ağrınız var ya da bir rahatsızlığınız var, bir şeyiniz var. O zaman siz ben iyiyim diyemiyorsunuz. Neden? Çünkü oram ağrıyor, buram ağrıyor işte ya da şu hastalığım var gibi. Tersi de olabilir. Kişiler psikolojik açıdan rahatsız olduklarında bu bedene de yansıyabilir. İşte başları ağrır, mideleri ağrır, kolları bacakları ağrır. Doktora giderler, doktor hiçbir şey bulamaz. Ondan sonra der ki ya bir hani bir psikolog görün, psikiyatrist görün demeye başlar. Hı hı. Ama kişiler bunu çok kabullenmek istemezler. Mesela bazı kişiler yıllarca doktorlara giderler. Sürekli bir takım belirtilerle ama belirtilerin altında fizyolojik bir sebep bulunamaz. O zaman da hani bunun kökeni psikolojiktir denir. Ama tabii ki orada bizim bir şeyimiz var. Hani fiziksel olarak doktorların ya biz sizde bir şey bulamıyoruz, bir değerlendirme yapılsın dendiğinde bile bu tür bir görüşme için gelmediklerini biliyoruz. Yani insanlar bedensel sağlığının bozulduğunu kabul etmeye daha yatkınlar. Hı hı. Ruh sağlıklarının bozulduğunu kabul etmeye o kadar yatkın değiller.
Onu programımızın ikinci bölümünde daha geniş olarak konuşalım.
Ona daha geniş olarak bir bakalım.
Tamam. Aslında bedenle zihin bir arada işleyen, hı hı, aslında zihnin birazcık daha diyebilir miyiz hocam yönetici, hı hı, konumda olduğunu söyleyebiliriz. Eğer zihninizde bir takım aksaklıklar, sorunlar varsa bu tamamen bedene yansıyor. Biz buna somatik hastalıklar diyoruz. Yani biraz önce hocamın da anlattığı gibi psikolojik kökenli hastalıklar. O yüzden bedenle zihni birbirinden ayırt etmek çok zor. Biz ruh sağlığı sadece psikiyatrinin ya da psikolojinin alanına giren bir konu, bir kavram değil. Çünkü biz biliyoruz ki ruh sağlığı sosyal, kültürel, ekonomik, genel sağlık alanlarını da içeriyor. Psikososyal bir yönü var. O yüzden ayırt etmememiz lazım. Ve bu tür hastalıkların da şeker hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, mide rahatsızlıkları gibi tıbbi hastalıklar olduğunu, psikiyatrik hastalıkların bilmemiz gerekiyor.
Ya da onun tersini de düşünebiliriz. Mesela kanser çalışmaları. Kanserli hastalar, evet bir kanser var ve tedavi görüyorlar. Ama psikolojik destek alan kanser hastalarının daha çabuk iyileştiği biliniyor. O nedenle de artık şeyi görmekten çok mutluyum. Hani kanser hastaları eskiden giderlerdi, kemoterapi uygulanırdı, işte başka şeyler uygulanırdı. Bir psikolojik destek almazlardı ama şimdi pek çok hastanede ya da kişi kendi isteğiyle bir de psikologdan destek alıyor ya da bir psikiyatrik destek de alıyor. Hı hı. Ve daha çabuk iyileşebiliyor ya da, evet, daha çabuk tepki verebiliyor uygulanan tedaviye.
Peki ruh sağlığı nörolojik sebeplerden, beyin kimyasının bozulmasından da kaynaklanabilir mi? Ruh sağlığının bozulması?
Tabii ki. Hani tam olarak aklıma gelen şeylerden bir tanesi mesela depresyonda olan kişilerin baktığımız zaman serotonin maddesinin eksikliğin yaşadıkları biliniyor. Şimdi sebebi ister fiziksel olur, başka düşünce düzeyinde olur, başka bir şey olur. Bu tür şeyler yaşadığımızda beynin kimyasında da değişiklik yaşandığı biliniyor. O yüzden de bazı tedavi yöntemlerinde hani o kimyayı çabucak yerine koyabilecek ya da onu çabucak dengeleyebilecek psikiyatrik olarak ilaçlar tavsiye edilir. Ondan sonra da psikoterapi önerilir. Dolayısıyla bütün bunlar aslında insanda birbirini tamamlayan, birbirini tetikleyen sebep ya da sonuç olarak ortaya çıkan değişiklikler.
Evet. Peki ruh sağlığımızın bozulduğunu bir uzmana başvurup yardım almamız gerektiğini nasıl anlarız, nasıl fark ederiz?
Eğer uyum bozulmuşsa, yalnız burada önemli bir konu var. Hı hı. Ruh sağlığının bozulduğunu aslında bazen insanlar kendileri fark etmezler. Yani en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Yani çok işte diyelim ki biraz önce anlatılan serotonin hormonu azaldıysa, kişinin kimyası bozulduysa, hı hı, bunun farkında olmayabilir. Hani bir şeyler var, evet, ama bir şey oluyor. Dünyaya başka türlü bakmaya başlıyor. Ama bunun farkında değil. Etrafındaki insanlar, ailesi, birlikte yaşadığı insanlar fark edebilirler. Kişilerin farkındalığı olsa bile bazen herhangi bir psikolojik destek almaya gitmezler. Yani bunun için hareket etmezler. İşte günlük rutinimiz bozulacak. Diğer insanlarla ilişkilerimiz bozulacak. Biz bu durumdan kişisel olarak rahatsız olacağız. Ama bunların hepsi tek tek bir ruh sağlığının bozulduğunu gösteren emareler değil. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Etrafımızdakiler bunu bize söyleyebilir. Biz farkına varabiliriz. Farkına varırsak zaten gider herhangi bir yardım almaya çalışırız.
Evet. Bazen farkına vardığımızda da yalnız gitmek istemeyebiliriz. Hani o ikinci bölümde, hı hı, göz atacağız ama kişi ruhsalının bozulmaya başladığının aslında normalde biraz farkındadır. Üç şeyde değişiklik olmaya başlar. Hani düşünce yapısında bir değişiklik başlayabilir. İşte kendini iyi hissetmez, işe gitmek istemez, bir şeyler yapmak istemez ya da düşünce düzeyinde işte birileri beni takip ediyor diye düşünebilir. Şimdi burada eğer ortada bir sebep var ise, hani diyelim ki farklı bir ortamda, farklı bir kültürde yaşamaya başlamış biri bu tür düşüncelere sahip olabilir, aslı da olabilir ama aslı da olmayabilir. Duygu durumunda değişiklik başlamışsa, hani artık eskisi kadar mutlu değil, hı hı, hayattan keyif almıyorsa vesaire. Bir de bu davranışlarına yansırsa, yani eskiden çok sosyal olan biri artık dışarı çıkmıyor, arkadaşların telefonlarına cevap vermiyorsa. Şimdi bu resim içe dönük bir kişi için çok normaldir. Hani normalde işe gider, evine gelir, hı hı, filmini seyreder, yatar. Onda bir sorun yok ama çok sosyal, çok hareketli birisi böyle bir davranış değişikliği gösterirse, evet, ruh sağlığında bir değişme var diyoruz. Genelde oradaki sorunumuz bizim, biz bu tür değişiklikleri hepimiz farkına varıyoruz. Kendimiz için ya da başkası için. Ama hani ne zaman ruh sağlığı bozuktur değildir diyemediğimiz gibi orada da ne zaman harekete geçmeliyiz konusunda çok farklı fikirler var. Kimisi iyice hani kişi kötü olacak, sosyal yaşamı tehlikeye girecek, işi tehlikeye girecek.
Son aşamaya geldi.
Ondan sonra, evet. Bizim yaklaşımımız ise belki daha başladığında bu tür duygu değişiklikleri, davranış değişiklikleri başladığında bir destek almak iyi olabilir.
Evet, daha koruyucu ruh sağlığına yönelik olarak herhangi bir şeyde sorunlar ortaya çıktığında mutlaka bir psikoloğa ya da bir psikiyatriste gitmekte fayda var diye düşünüyorum.
Evet, burada bir virgül koyalım, bir müzik arası verelim, ardından tamam, sohbetimiz devam edecek.
Belki de zile basıp da kaçmayı sevdiğinden. Gerçeği gördüm bir anda, yok duramam buralarda. Ateşle oynamak isterim, yana yana yan yana. Nanin nan nan nan nan, tenimde fırtına. Nanin nan nan nan nan, ben ya. Hadi sen de söyle aşka gel de böyle deli delice. Ateşin içinde sevda neyle, aşkım delice. kasıp da kaçmayı sevdiğinden.
İnsan Halleri devam ediyor. Ruh sağlığını konuşmaya biz de sohbetimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Klinik psikolog Doktor Nedret Özcan ve psikolog Arife Tamer'le beraberiz. Evet, psikolojik sorunlar yaşayan bireyler peki destek almak için ne yapabilir? Bu destek neyi içerir?
Demin belki hani bıraktığımız yerden devam ederek, olaylar iyice çığırından çıkıp kişi işe gidemez, kendine bakamaz hale geldiğinde değil de belki bütün bunların başlangıcında bir uzmanla konuşması iyi olur diye düşünüyoruz. Ama genelde bu biraz kaçınılıyor bizde. Yurt dışında da böyle, hani sadece bizde böyle, yurt dışında öbür türlü diyemeyeceğim. Çünkü eskiden kalma bir şeyimiz var, alışkanlığımız var. Hani delilik kavramı. Eğer benim psikoloğa, psikiyatriste gittiğim duyulursa, ruh sağlığı için birinden öneri aldığım duyulursa acaba deli derler mi? O birinci. Baktığım zaman çok eğitimli insanlar da bunu paylaşmaktan kaçınıyorlar. Onun gerekçelerine baktığımızda da hani ruh sağlığının bozulması ve birinden destek almak zayıflık işareti gibi görülüyor. O yüzden de eğitimli, bu işi çok iyi bilen insanlar bile bunun için destek aldıklarını söylemekten çekiniyorlar, zayıflık işaretidir diye. Halbuki biz şöyle düşünüyoruz. Kişi eğer nerede aksadığını bilip bir destek alırsa asıl güçlü olan kişidir diye varsayıyoruz. Ve ben şuna inanan bir psikoloğum. Her insanın içinde, özellikle bizim kültürümüzde, bir psikolojik güçlü yanımız var. Biz öyle en ufak başımıza bir şey geldiğinde hemen koşturup destek almayız. Çünkü bizim kültürel bağlarımız, çevremiz bize çok ciddi anlamda sosyal destek verir. O yüzden de yurt dışından çok farklıyız. Bizim kültürel olarak güçlü yanımız bu. Ama şöyle düşünün, bankada 10 milyar dolarınız var. Hiç üstüne eklemediniz ve sürekli her gün çektiniz. Bir süre sonra biter. Şimdi bizdeki psikolojik güçlülük dediğimizde normalde bizim insanımızda olan şey, başına gelen bazı olaylar nedeniyle ya da işte toplumsal olaylar, bireysel olaylar, diğer şeyler nedeniyle azalmış olabilir. Önemli olan bunun azaldığını hissettiğinde birinden destek alması. Bu biri de bizde bazen komşusudur, bazen annesidir, babasıdır, bazen eşidir. Bu iyi bir şey ama bir yerden sonra asıl gereken müdahalenin yapılmasını da engelleyebilir. O yüzden diyoruz hani bir profesyonelden bir destek alması ve duruma göre de ilaç desteği olabilir ya da psikolojik destek dediğimiz destek olabilir. Onu devreye sokabilmemiz.
Burada ben bir iki katkıda bulunayım hocama. Biz aslında toplum olarak da ruh sağlığı ya da sağlık dediğimizde, sağlığımız dediğimizde hemen sadece beden sağlığımızı düşünüyoruz. Ruh sağlığı göz ardı edilen, evet, bir şey. Önemsemiyoruz. Biz mesela herhangi bir diyelim ki midemde bir ağrı var. Hemen ne yapıyoruz? Toplum olarak en iyi doktoru hemen arkadaşıma soruyorum, diyorum ki tanıdığın iyi bir mideci var mı diyorum, yani midem ağrıyor son günlerde ve hemen bir iyi bir doktor bulma arayışına giriyorum. Ama diyelim ki başım ağrıyor ve nedensiz günlerdir bir baş ağrısı var, işte yoğun bir takım olaylar yaşamışım ve bu baş ağrısının ruhsal nedeni olabileceğini düşünmüyorum. Belki de o ilişkiyi kuruyorum ve bir psikiyatrist ya da bir psikolog arayışına girmiyorum. Çünkü bazen bu kişiler işte yaşadıkları bu psikolojik durumu anlamlandıramadıkları için, bazen nereye başvuracağını bilemediği için ya da nasıl ve kimden, bir psikiyatristten ya da bir psikologdan, hocam şimdi onları açıklar sanıyorum. Yani psikologla psikiyatrist arasındaki farkı da ve yaşadığı psikolojik sorunların farkındalığının olmaması, sorunlarla ilgili farkındalığının olmamasından ve kendisinin dışlanacağından, ötekileştirileceğinden, baştan da söylediğimiz gibi etiketlenmekten korktuğu için ve ön yargılar, toplumdaki ön yargılardan dolayı kişiler psikolojik destek almak konusunda zorlanırlar. Tabii bu toplumsal olarak da psikolojik destek dediğimiz şey henüz koruyucu ruh sağlığı birimi içine oturtulmuş bir şey değil. Birazcık da bana göre pahalı bir müdahale. Evet. Bu halbuki ilk adımda hastanelerimizde işte bu tür yardımlar olsa herhalde insanlar çok daha çabuk destek alacaklar diye düşünüyorum.
Evet.
Oradaki sorunumuz hani bu tür müdahalenin belki hastane adı altında olması. Çünkü ben biliyorum ki dediği gibi Arife'nin hani bizim bir şey bedensel sorunumuz olduğunda en iyi hastaneyi buluruz gideriz. Diğerinde biraz daha yavaş davranırız. Ama bazen gidip en iyi doktoru bulduğumuzda bile şöyle bir şey oluyor. İşte ben gidiyorum bir psikiyatristle görüşüyorum. Diyor ki sizin depresyonunuz var, ilaç tedavisi. Güzel, ilaç tedavisi başlıyor. Ama her zaman için ilaç tedavisi tek çözüm olarak işe yarayamayabiliyor. Çünkü ilaç tedavisi semptomlarımızı bastırmaya yarar ve semptomlar geçtikten, ben de rahat ettikten sonra tekrar tabii ki gitmem. Ama gerek depresyonda, gerek diğerlerinde, hele semptomlar çok ağırsa biz ilaç tedavisinin önceden mutlaka devreye sokulmasını istiyoruz. Onun için de tabii ki bir psikiyatristi görmek, onun değerlendirmesinden sonra ilaç tedavisini sürdürmesi
i̇laç
gerekiyor.
İlaç peki sadece rahatlatıyor mu yoksa tedavi de ediyor mu?
İlaç rahatlatıyor, tedavi de ediyor. Mesela deminki konuştuğumuz depresyon konusunda. Şöyle, bu hatta eski bir çalışma. Ben dönem dönem örnek olarak veriyorum. İki grup hastaya, bir gruba ilaç öneriliyor. Diğerine deniliyor ki şimdi işte şeyimiz yok. Fiziksel hareket için kendinize bir şey ayarlayın. İşte haftanın üç günü en size uygun koşullarda egzersiz yapın vesaire. Onu şimdi anlatırsam uzun sürer ama bir süre sonra tekrar bakıyorlar, depresyon iki grupta da azalıyor. Sonra 6 aylık tedaviden sonra ilaç desteği alana diyorlar ki semptomlarınız tamam, hayatınıza devam edin. Diğer gruba deniyor ki semptomlarınız da tamam, şey yok, depresyon görünmüyor, devam edin. İki grup bir sene sonra izlemeye geri alındığında daha eskiden ilaç kullanmış ve depresyonu yenmiş olanlarda depresyonun geri geldiği biliniyor. Demin konuştuğumuz gibi eğer bu beyindeki bir maddenin salgılanmasıyla birebir ilgili ise, bu tabii çok basit bir benzetme, farklı rahatsızlıklar, farklı tedaviler gerektirir. Ama oradaki beyin salgısını hem ilaçla artırıyoruz, iyi hissediyoruz. Sonra kendimizi iyi hissettiğimizde belli bir süre sonra ilacı bırakıyoruz ama bizim günlük yaşamda karşılaşacağımız stresler ve olaylar kesilmiyor. Tam tersine insan yaşamlarında çok stresli dönemler var, evet. Ve o dönemlerde biz tekrar depresyona maruz kalabiliyoruz. O yüzden de hani ilaç tedavisi evet ama ilaç tedavisinin yanı sıra da bizim bu semptomlarla kendimiz nasıl baş edeceğiz, onun da bize bir öğretilmesi gerekiyor.
Mutlaka ilacın yanında bir psikoterapinin, çünkü biz biliyoruz ki biyolojik ve genetik altyapısı yoksa o hastalığın, bu varsa ilaç mutlaka ve gerekli mutlaka diyorsunuz. Gerekli. Evet, bunun başka bir alternatifi yok. İlaçla tedavi yapılması gerekiyor. Ama biz bazı hastalıkların bu hastalıklarda bile psikososyal nedenlerin de çok etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden de mutlaka, bana göre bu bir ekip çalışması. Psikiyatrist ve psikolog olmazsa olmaz bir ekibin üyesidirler. Psikiyatrist ilacını tıbbi olarak uygulayacak. Psikolog psikososyal olarak psikolojik destek verecek, psikoterapiyi uygulayacak. O zaman gerçekten çok faydalı olduğunu anlayabiliriz.
Evet, peki bu imkanı bulamayanlar ya da ufak tefek sıkıntıları olanlar, ruh sağlığı bozulmamış olanlar ruh sağlığını korumak için kendi kendine ne yapabilir?
Pek çok yöntem var aslında. Ben hep şey diyorum, işte dönem dönem aile, anne babalara dönük seminerler vermeyi çok severim. Çünkü bizim genetiğimizde bir şey olsa bile ya da biyolojik bir yatkınlığımız bile olsa bile ruh sağlığının bozulmasını en çok kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi çocuğun içinde büyüdüğü ortamdır. O yüzden de mesela anne baba eğitimleri bana göre çok önemlidir. O anlamda öğretmenlerin eğitimi çok önemlidir. Çünkü çocuk bütün gün ya annesiyledir, babasıyladır ya da öğretmenle tabii birliktedir. Dolayısıyla bu grupların eğitilmesi, ruh sağlığını koruyucu şekilde davranış gösterebilmeleri, çocuklara destek olmaları bence çok önemlidir. Onun dışında yaşam boyunca hayatımızın her döneminde gelişim dönemleri hem gelişme dönemidir hem stres dönemidir. İşte nedir? Çocukluk, ilk ergenlik, gençlik, evlilik, boşanma gibi baktığımızda yaşlılık. Bütün bunlar stresli gelişme dönemleridir. Bütün bunlarla baş etmeyi bizim bir şekilde öğrenmemiz gerekecek. Tabii ki bu arada Arif Hocam da bir şey söyleyecektir.
Evet.
Spor, problem çözme becerilerimizi geliştirmek, hobiler edinmek önemli, evet, diye düşünüyorum.
Kişinin öncelikle kendisi hakkında bilgilenmesi gerekiyor. Yani kişi benliğini, yani farkındalığını arttıracak bir takım önlemler almak durumunda. Yani ben neden ne kadar hoşlanıyorum? Ben bunu niye yapıyorum? Hı hı. Ben bu adımı niye atıyorum? Ben bu sözleri niye sarf ediyorum? Ben bunları yaptığımda benim ilişkilerim, diğerleriyle ilişkilerimde ne değişiyor? O yüzden kişilerin her attığı adımı, her söylediği sözü üzerinde düşünmesi gerekiyor. Çünkü düşüncelerimiz duygularımızı oluşturuyor. Duygularımız davranışlara dönüşüyor. Bu yüzden kişilerin bence o farkındalığını arttıracak bu önlemleri alması gerekiyor. Yine hocamın söylediklerine dönüyoruz. Bunun için de çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer biz sağlıklı, ruh sağlığı yerinde, işte sevgiyi verebilen, aynı şekilde alabilen, kendine hedef koyabilen, olaylara gerçekçi yaklaşabilen ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilen, eğlenmesini bilen, bakın bu çok önemli bir şey. Eğlenmek de temel bir ihtiyaç, hocamın söylediği gibi hobiler ve karşılaştığı sorunları çözmede yeterli olan kişiler aslında ruh sağlığı yerinde olan, iyi olan kişiler diyebiliriz.
Ama galiba bir şey daha.
Çok az bir süremiz kaldı, buyurun hocam.
Çok hızlı eklemek istiyorum. Hani sevgi çok önemli dedik. Kişinin kendini sevmesi, karşıdakilerini sevmesi. Bana göre sevgi kadar önemli olan bir şey de insana saygı gösterebilmek. Çünkü bazen ben onu göremiyorum. Hani kişi kendini, evet, çok seviyor, çok sayıyor da karşıdakine hiçbir şekilde saygı göstermiyor. Karşıdakinin de kendisi gibi son derece aklı başına sağlıklı düşünebilen bir kişi olabileceğini hı-hı, değerlendiremiyor. Hı-hı. Dolayısıyla kendimizi sevip saydığımız kadar diğerlerini de başka evet, kişileri de toplumu da sevip saymalıyız diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Klinik psikolog Doktor Nedret Öztan ve psikolog Arife Tamer'le beraberdik bu hafta. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.